Ayrım 25. Menzil. Bir Tarikatın İki Yüzü. Saygı Öztürk. Sayfa 248. Asıl sorulması gereken soru. Feyzettin Erol çalışmalarını rahatlıkla yürütmek için Sivrihisar'da aşağı Kepen köyü veletler mevkiinde arazi satın almaya başladı. Alınan arazi şöyle böyle değil, tam 1 milyon dolarlık. Rakamı yanlış okumadınız, tam 1 milyon dolar. Bu ne para, bu ne güç öyle. İşin ilginç yönlerinden birisi de AKP'nin 2002 seçimleri kazanmasının hemen ardından arazilerin 30 Aralık 2002 tarihinde Şeyh tarafından alınması. Türkiye'de her alanda ihtiyaca göre yasa çıkarılmış, nereden buldun yasası da işte bir ihtiyacı gidermek için çıkarılmıştı. Kazancıyla orantılı olmayan para ve mal edinenlere nereden buldun diye sorulması gerekiyor. Feyzettin Erol'un eğer iddianamede belirtildiği gibi Sivrihisar'da Sakarya Nehri kenarında 1 milyon dolara 2803 dönüm arazi aldıysa ilgili makamların da Feyzettin Bey bu kadar parayı nereden buldun açıkla demesi gerekiyor. İşte bunun bir özelliği var. Menzil Şeyhi olarak bilinen Feyzettin Erol, Sivrihisar'da binayı aldığı zaman orada 3-5 bina bulunuyordu. Bugün ise farklı bir yer. Orada ne olup bittiği de devlet tarafından bilinmiyor. Çünkü ülkede irticai faaliyetler artık araştırılamıyor. Feyzettin Erol'un kapattığı araziler Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın niçin ilgi alanına girmiş? Girer. Çünkü Sivrihisar'da askeri havaalanı var. Bu alanın dibinde şeyhin arazi kapatmasının da bir anlamı olamaz mı? Ya da başka bir kamu kuruluşunun isteği üzerine bu hava fotoğrafları çekilmiş olamaz mı? Bunlar mahkemede kuşkusuz ortaya çıkacaktır. Peki menzilcilerin Bilvanis adını verdiği çiftlik Türk Hava Kuvvetleri tarafından bombalanır mı? Dönemin Eskişehir 1. Hava Kuvvetleri Komutanı Kor General Bilgin Balanlı imzasıyla 2007 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na gönderilen yazıda emir verildiğinde havadan yere taarruzlar icra etmek üzere ayrıntılı hedef analiz çalışması yapılacaktır deniyor. Hatırlatalım, bu yazıda Bilgin Balanlı'nın adı var ama imzası yok. Bu yazı için Genelkurmay Başkanlığı'nın da ne dediğine bakalım. Çiftliğe hava kuvvetlerimiz tarafından hava saldırısı yapılacağına dair habere dayanarak teşkil eden belgenin gerçek olmadığı anlaşılmıştır. Çiftliğin bombalanacağına ilişkin imzasız yazılar kadar 1 milyon dolarlık arazinin Şeyh tarafından nasıl alındığı da sorgulanmalı. 7 Haziran 2011 Sözcü Gazetesi. Sağlıkta menzilcilere operasyon. 2011 yılında reform adı altında sağlık sisteminde muhalefetin ve Tabipler Birliği'nin karşı çıkmasına rağmen köklü değişiklikler yapan hükümet 6 yıl aradan sonra yeniden eski sisteme döndü. Doktor olmayanların da hastanelerde yöneticiliğe getirilmesine olanak sağlayan sistemle menzil tarikatına mensup olduğu öne sürülen kişiler önemli makam mevkilere getirildi. Yeni Sağlık Bakanı Ahmet Demircan hem yeni düzenleme hem de bakanlığı menzilcilerden kurtarmak için yeni bir yapılanma başlattı. Oluşturulan kamu hastaneleri kurumu başkanlığı ve illerde genel sekreterliklere sözleşmeli personel atandı. Devlet hastaneleri genel sekreterliklere bağlandı. Birinci basamak sağlık hizmeti halk sağlığı kurumuna bırakıldı. 112 acil ambulans görevi de il sağlık müdürlüklerine devredildi. Hastanelere hem başhekim hem de yönetici atamasıyla da sen yetkilisin ben yetkiliyim kavgaları da eksik olmadı. Eskiye dönüş. Recep Akdağ'ın Sağlık Bakanlığı'ndan alınmasından sonra yeni bakan Ahmet Demircan 6 yıldır uygulanan sistemi kökten değiştirdi. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Kamu Hastaneleri Kurumu kaldırıldı. Bunlar 2011 yılından önce olduğu gibi yeniden genel müdürlüğe dönüştürüldü. Kadroları iptal edilen kurumların üst düzey yöneticileri ile il ilçe sağlık müdürlerinin de görev süreleri sona erdirildi. Yeni yapılanma çerçevesinde sağlık hizmetleri il ilçe sağlık müdürleri tarafından verilecek. İldeki sağlık hizmetlerinden il sağlık müdürleri sorumlu olacak. İl ilçe sağlık müdürlükleri bu amaçla başkanlık, başkan yardımcılığı şeklinde yeniden yapılandırılacak. İl ilçe müdürlüğü, başkan, başkan yardımcılığı, başhekim gibi görevlere sözleşmeli personel atanacak. Bu amaçla 9831 adet kadro verildi. Hastaneler baştabipler tarafından yönetilecek. İl düzeyindeki hastanelerin niteliklerini belirleyen grup seviyelerinin yükseltilememesi, düşürülmesi hallerinde il sağlık müdürü veya ilgili başkanın bu durumlar hastane ölçeğinde gerçekleşirse başhekimin görevine son verilecek. Sağlık Bakanlığı yurt dışı sağlık hizmeti sunmak amacıyla sağlık birimleri kurabilecek ve işletebilecek. Doktor açığı devam ettiği için sağlık hizmetleri temel kanununda yapılan değişiklikle aile hekimlerine 72 yaşına kadar çalışabilme olanağı getirildi. Kararlı davranıldı. Sağlık Bakanlığı'nca yıllardır menzil tarikatına bağlı kişilerin önemli görevlere getirildiğini belirten Sağlık Bakanlığı yetkilileri, yapılan köklü değişikliğin altında bu grupların ayaklanmasının da yattığını söylediler. Personel atama ve yer değiştirmelerinde etkili olan Sağlık Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü de değiştirildi. Bu göreve Doktor Mehmet Akgül getirildi. FETÖ'cülerin geçmişte etkili olamadığı Sağlık Bakanlığı'nın menzil tarikatının yönetiminden kurtarılması için Sağlık Bakanı'nın kararlı olduğu bildirildi. Bakanlıktaki gelişmeleri yakından izleyen eski Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, CHP Milletvekili, TBMM Sağlık Komisyonu üyesi, son seçimde İyi Parti'den milletvekili seçildi, genel başkan yardımcısı oldu. Aytun Çıray şunları söyledi. Birilerine makam mevki vermek amacıyla sağlıkta üç başlı bir sistemi tüm uyarılara rağmen 2011 yılında getiren Sağlık Bakanlığı 2011 öncesinde olduğu gibi sağlık hizmetlerini tek elde toplama kararı aldı. Yapılanlar eskiye dönüşle hataların bir kısmının giderilmesidir. Bugün sistemde büyük finansman kaçağı devam ediyor. Hatayı fark etmeleri önemlidir. Yapılan düzenlemeyi destekliyoruz. Buradaki tarikat yapılanmasının da sonlandırılması gerekiyor. Bir cemaat temizlenirken yeri başka bir cemaat tarikat tarafından doldurulmamalı. Bakanı bu konuda kararlı görüyoruz. Gelişmeleri yakından izleyeceğiz. 10 Eylül 2017 Sözcü Gazetesi. Bu yazıdan sonra ne olduğuna bakalım. Ahmet Demircan'ın Sağlık Bakanlığı döneminde menzilcileri temizlemek için çok önemli adımlar atıldı. Önce kanunla unvanlı 8400 kişi bir gecede görevden alındı. Yeni atamalarda güvenlik soruşturması yapıldı. Eski görevlilerden yaklaşık 400'ünün göreve atanması, güvenlik soruşturması sonucu sakıncalı bulundu. Yaşanan ilginç olaylardan birisi de FETÖ'cü olarak tanınanların kendilerini gizlemek için renk değiştirmesi oldu. Güvenlik soruşturmalarında Fethullahçı, PKK'lı, sol örgüt mensubu ya da bu yapılara yakınlığı olanların durumu belirtilmesine rağmen raporlarda menzilcidir denilen kimse çıkmadı. Sağlık Bakanlığı'nda menzilcileri temizlemek için göreve getirilenler bu kez operasyona uğradı. Kendisine verilen görevi yasalar çerçevesinde yürütmeye çalışan Sağlık Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Akgül ancak 9 ay 10 gün görevde tutuldu. Bir sabah ona görevden alındığı tebliğ edildi. Fethullahçıların yerini menzilciler nasıl alıyor? Bir dönem büyük destek gören Fethullahçılar bürokrasiyi büyük ölçüde ele geçirmişti. Şimdi de bürokraside menzilciler büyük güç kazandı. Eski Fethullahçıların bazıları da bu yapının içinde yer almaya başladı. Menzilcilerin de vakıfları, yayın organları, otobüs işletmesi, hac ve umre organizasyonları var. Köyde 1020 devre mülk yaptırılmış. Bir dönem Fethullahçıların bürokrasideki yükselme taktiklerini şimdi de menzilciler uyguluyor. Fethullahçılardan kopanlar da menzil içinde yer almaya başladı. Onların taktikleri de etkili oluyor. Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Menzil Köyü 1970'li yıllarda tanınmaya başlandı. Alkol ve bağımlıları alışkanlıklarından kurtulmak için menzile gidiyor, şeyh dedikleri Muhammed Raşit Erol'un okuyup üflemesinden ve onun verdiği çorbayı içmelerinden sonra bu alışkanlıklarından kurtuldukları söyleniyordu. 12 Eylül 1980 harekatından sonra Erol'da önce Gökçeada, ardından Ankara'da zorunlu ikamete tabi tutuldu. Muhammed Raşit Erol, Ankara Çankaya'da Abdullah Cevdet Sokak'ta oturuyordu. Kendisinden mübarek diye söz ediliyordu. Katarakt ameliyatını da Ankara'da yaptırdı, gözü de o dönemde açıldı. O dönem köy statüsünde olan Esenboğa Havaalanı yolundaki pursakları üst tutmaya başladı. Erol'un vefatından sonra yerini Feyzettin Erol aldı. Erol'un özellikle Sağlık Bakanlığı bürokrasisi ve ihalelerinde de etkili olduğu da belirtiliyordu. Şeyh Abdülbaki Erol'un bugün hastane sahibi olduğu biliniyor. Sorumlusu TSK'dan atılma. Jandarma menzil dergahına baskın yaptı, şaşırtıcı bir gerçekle karşılaşıldı. Çünkü gözaltına alınanlardan 35'i kamu görevlisiydi. Aralarında polis, öğretmen, müdür düzeyinde kişiler vardı. 7 kişinin durumu ise daha bir başka özellik taşıyordu. Çünkü bunlar irticai faaliyetleri nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilmiş askerlerdi. Üstelik bunlardan AD erkekler dergahının sorumluluğunu yapıyordu. Menzil grubu açılımı önce Afyon'dan yürüttü. Afyon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Feyzettin Erol hakkında 1999/679 esas sayılı iddianame hazırlandı. Afyon 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 16 Ocak 2001 tarihi ve 2001/312 sayılı kararıyla dava ertelendi. Hakkında yasaya muhalefet suçundan kamu davası açılan Feyzettin Erol ve diğer sanıklar bu olaydan sonra Ankara'ya gelip pursaklarda dergah açıp faaliyetlerini burada yürüttü. 2003 yılından itibaren de Sivrihisar'ın çiftlik arazisi gündeme geldi. Ama menzilin asıl kanadı ise doğduğu yer olan Menzil Köyü'dür. Ama bugün oraya köy denilmez. Büyüdükçe büyüyorlar. Menzilciler aslında ikiye bölünmüş durumda. Bürokrasi içinde hayli etkili olan menzilcilerin ana merkezi Menzil, lideri ise Abdülbaki Erol. Ancak Feyzettin Erol'un gücü de az değil. Dünün Fethullahçılarının da şimdi Menzil'in içinde yer almaya başladığı konuşuluyor. Özel idarenin yatırımlarının önemli bir bölümü Menzil'e yapılıyor. Artık Menzil'e o kadar gelen giden oluyor ki devlet olanaklarıyla büyük bir terminal yapıldı. Cuma'yı cumartesine bağlayan geceden başlamak üzere Menzil'e hafta sonu gelenlerin sayısı hiçbir zaman 15 binden aşağı düşmüyor. Gelenlerin kaldıkları, yemek yedikleri yerler de farklı. Sınıf sınıf yerler yapılmış. Şeyhin misafirlerine papyonlu garsonlar hizmet ediyor, özel odalarda ağırlanıyor. Sofi dedikleri kişiler ise cami altında, dergahta, otobüslerde kalıyor. Sonuçta kimse aç ve açıkta değil. Onların da vakıfları, otobüs firması, televizyonu, hac umre organizasyonları var. Hayvancılık, tarım işleri de yapılıyor. Bu işlerde çalışanlar hep gönüllülerden oluşuyor. Örneğin tarlada yapılacak bir iş varsa gelsin 10 sofi denildiğinde koşarak gidiyor ve işleri yapıyorlar. Yani işçiliğe para yok. Aslında ilçe merkezine götürülmesi gereken su 15 kilometre uzaklıktan Menzil'e getirildi. Köyün suya çok ihtiyacı var. İnanmayacaksınız ama şu anda tamamlanmış 1400 devre mülk yapılmış. Bunlar şimdiden satıldı bile ve yeni inşaat planlamaları yapılıyor. Menzilin mürit sayısı da milyonlarla ifade ediliyor. Türkiye'de en çok Karadeniz bölgesi ve İstanbul'dan geliyorlar. Afrika ve Orta Doğu'da da bu tarikatın müritleri bulunuyor. Siyasetçiler ön safta. Devletin FETÖ ile kararlı mücadelesi devam ederken Menzil birden siyasetçilerin de gözdesi oldu. Köyde daha çok Siverekliler çalışıyor. Hatta güvenliği de onlar sağlıyor. Gelen siyasetçilere, bürokratlara caminin ön safında yer açılması görevini de onlar üstleniyor. Menzilcilerde şeyh adına işleri Seyyid Saki Erol yürütüyor. Fettah Erol tarikat işleriyle, Mübarek Erol ise siyaset ve bürokrasi ayağıyla meşgul. Menzilde bulunan bütün apartmanların, dükkanların, lokantaların hepsi şeyhe ait. Oradan hediyeler alıp memleketlerine götürülmesi adet haline gelmiş. Oraya gelen tahta kaşıkla buğday çorbası içiyor. Anlaşılıyor ki bir cemaatin gücü kırılırken yerini başka cemaatler, dini vakıf ve dernekler almaya başladı. Nasıl bir dönem Fethullahçılar bürokrasiyi ele geçirdilerse, menzilcilerin de giderek bürokraside güç kazandığını, yalnız Sağlık Bakanlığında değil, diğer bakanlıklarda da söz sahibi oldukları da bir gerçek. 1 Nisan 2018 Sözcü Gazetesi. Sahte seyyitler yüzünden İslam'a zarar veriliyor. Doktor Seyyid Hüseyin Zerraki, Dünya Seyyidler ve Şerifler Kültür ve Araştırma Derneği Genel Başkanlığı'nı yürütüyor. Son yıllarda kendilerini Seyyid, Seyda, Şerif olarak tanıtanların birçoğunun sahte olduğuna dikkat çekiyor. Seyyid nedir, kime denir? Zerraki şunları anlatıyor. Seyyid Hazreti Muhammed'in neslinden gelenlerin unvanıdır. Bu ünvanda bir teşrif yani değer ve büyüklük vermek aslı vardır. Hicaz'da emirlik yapan Hasanilere şerif, Hazreti Hüseyin neslinden olanlara da seyyid denilir. Biri seyyid, biri şerif, ana babaya sahip olan çocuğa seyyid şerif unvanı verilir. Binlerce sahte seyyid var. 2014 yılında kurulan Seyyidler ve Şerifler Kültür ve Araştırma Derneği'nin Genel Başkanı Zerraki bu kitap için şunları anlattı. 3 Mart 1924 tarihinde halifelik makamının ortadan kaldırılması ile birlikte 1400 yıldır faaliyette olan Nakibül Eşraflık Kurumu da ortadan kaldırılınca bu kutlu soydan gelen Seyyid ve Şerifler de arka plana atılarak dibi olmayan bir kuyuya düşürüldüler. Onların yerine Seyyid, Şerif, Ehli Beyt diye bazı aileleri öne çıkartarak Türk milletine tanıtmaya çalıştılar. Bu gruplarda Seyyid ve Şeriflere yakışmayan hareket ve davranışlarda bulunarak Seyyidlerin itibarlarını ayak altına aldılar. Müslümanların çoğu da Seyyidlik bu mudur? Seyyidler böyle mi yapıyorlar? Biz böyle seyyidleri tanımıyoruz ve tanımak da istemiyoruz diyerek gerçek seyyidleri de ayırt edemeyince onlardan uzaklaştılar. Bu boşlukta da bazı yobazlar ve din tüccarları ortaya çıkarak Müslümanlara kendilerini seyyid, şerif, ehli beyt diye tanıtıp iyi niyetli samimi Müslümanları inandırmaya çalıştılar ve çalışmalarına halen de devam ediyorlar. Peki bir kişinin seyyid olup olmadığı öğrenilebilir mi? Evet, Osmanlı döneminde Nakibül Eşraf kaymakamları tarafından tam 600 yıl sağlam ve düzenli bir şekilde tutulan kayıtlar var. Bu kayıtlar da İstanbul İl Müftülüğü Meşihat ve Şeriye Sicilleri Arşivinde muhafaza edilen Şecere-i Tayyibe defterlerinde yer alıyor. Dernek Başkanı Seyyid Hüseyin Zerraki, biz dernek olarak seyyidler üzerinden bu kötü imajı silmek ve onlara itibarlarını iade etmek için, bu din tüccarları ile bu gruplara engel olmak için tüm gücümüzle halkı bilgilendirmek amacıyla toplantılarımıza ve araştırmalarımıza devam ediyoruz. Her gün her köşe başından sahte seyyidler türüyor, diyor. Menzilde şeyhin amcasının oğlunun düğünü için yaptırılan özel koltuk. Seyyid Saki'nin amcasının oğlu Nizamettin el-Hüseyni 2016 yılında evlendi. Taht olarak nitelendirilen gösterişli koltukta oturması ile ilgili görüntüler yıllar sonra ortaya çıktı. Bu durumu sorduğumda, Güneydoğu'da damadın böyle gösterişli, süslü, üzerlerinde kıymetli taşlar, işlemeler olan özel koltuğa oturtulmasının adet olduğunu, Nizamettin'in düğünü içinde bu koltuğun yaptırıldığını söylediler. Peki damadın o gün takke takması? Erkeğin başını kapatması sünnettir. O yüzden tarikat mensupları sarık ya da takke takar. Damadın başında takke bulunması da sünnettendir. Tarikat mensuplarının takkesiz olanların selamlarını almadığı söylentisi ise doğru değil, dedi. Düğün şeyhin amcasının oğlu olunca hediyeler de çok oldu. O düğünü dinlediğim tarikat mensubu, ne anlama geliyor bilmiyorum ama fıçılar konulmuştu. Takılar fıçıların içine atılıyordu. Ama o fıçılara konulan hediyeler öyle böyle değildi, dedi.
25. ayrımın sonu. Sayfa 257.